SBS Türkçe ilesiniz. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, koronavirüsün Türkiye'de hızla yayıldığı söyleniyor. Bize son durumu anlatır mısınız lütfen?
Tabii, son gelen rakamları söyleyeyim önce. 18.757 test yapıldı bir günde, son 24 saatte Türkiye'de. Bu test sayısı hayli yüksek. Çünkü ilk başlarda sayı çok düşüktü. Toplam vaka sayısı da 18.135'e yükseldi. Bu da hayli ciddi bir vaka sayısını gösteriyor bize. Bir günde 2456 vaka bulundu. Yani 18.000 test yapıldığında ortaya çıkan vaka sayısı 2456 ve 79 insan da hayatını kaybetti hastalardan. Toplam kayıp da 356'ya yükseldi. Sayı giderek yükseliyor ölenlerin sayısı. Bu arada yoğun bakımda olanlar var, entübe durumda olanlar var. Onların da işte sanıyorum 800 civarında da entübe durumda olanlar var. Onların da bilançoya dahil edince gerçekten ağır bir tabloyla karşı karşıya Türkiye. Şöyle tartışmalar vardı ilk başta. Vaka sayıları açıklanıyor ama hangi ilde ne kadar var, buna ilişkin bilgi verilmiyordu. Bununla ilgili de yeni bir gelişme oldu ve illere yönelik de hangi ilde kaç vaka var onlar ortaya çıktı. Tabii beklendiği gibi İstanbul işin merkezinde, bir önceki gün itibariyle 8.000'in üzerinde vaka vardı İstanbul'da. Türkiye'deki toplam vakanın da %60'ını oluşturuyordu. Yani İstanbul'la ilgili uyarılar var. Daha önce Sağlık Bakanı İstanbul'da ipin ucu kaçıyor biçiminde uyarılar da gündeme getirmişti. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi, iyi haberler gelmiyor demişti. Rakamlar açıklanınca aslında o uyarıların hangi amaçla ve hangi bilgilerle yapıldığında biz de görmüş olduk. İstanbul işin merkezinde. İkinci sırada İzmir geliyor. O enteresan tabii, çünkü nüfus olarak ikinci büyük il Türkiye'de Ankara. Orası beklenirdi. Öyle değil. İzmir'de vaka sayısı daha yüksek. Sonrasında ise Ankara geliyor. Hiç vaka olmayan il var mı diye tabii merak ettik açıklandığında. Bir gün önce, açıklamadan bir gün önceye kadar Burdur'da hiç vaka yokken açıklama günü 2 vaka test edilmiş. Yani Türkiye'nin 81 ilinde de koronavirüs vakası var şu anda. Buna ilişkin önlemler alınıyor. Hastanelerde hala bu vakalara bakacak, hastalara bakacak kapasite söz konusu. Tabii fazla mesai yapıyorlar doktorlar, özellikle İstanbul'da. Doktorlara yönelik de bir risk oluşturduğu bütün dünyadaki örneklerinden ortada. Türkiye'de 600 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi. Bu sayının da çok yüksek olduğunu söyleyelim. Bütün dünyada olduğu gibi. Çünkü birebir aslında bu bir savaşsa ön cephede savaşan meslek örgütü doktorlar. Doktorların ihtiyaçlarıyla ilgili tartışmalar vardı. O tartışmaların biraz zayıfladığını görüyoruz. Özellikle maskeydi, eldivendi, işte koruyucu o kalıplardan ihtiyaçlar vardı. O konuda birçok insan hem kendi üretimlerini yapıyorlar doktorlara destek olmak için, hem de profesyonel olarak üreticiler devreye girdiler. Maske konusunda yurt dışına ihracat yasaklandı. Yurt dışı bağlantısı olan üreticilerin depolarına baskınlar yapıldı. Bu ihracatın yapılmayacağı ve Sağlık Bakanlığı'yla anlaşma yapmaları gerektiği konusunda uyarıldı. Yani olağanüstü bir dönem olduğu için olağanüstü uygulamalar da söz konusu. Ekipman eksikliği giderildi. Solunum cihazıyla ilgili bir sıkıntı olabilir mi kaygısı vardı. Bununla ilgili de otomobil fabrikaları devreye girdi. Onlar üretim yapacaklarını açıkladılar ve üretime de başladılar. O alanda da çok fazla bir sıkıntı olmadığı görünüyor. Ama tabii bugünkü şartlarda bahsediyoruz. Eğer bu eğilim bu şekilde devam ederse, vaka sayısı bu şekilde artarsa, o zaman nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Buna ilişkin iyimser senaryolar var, kötümser senaryolar var. Bilim adamları aslında halka yapılan çağrıların ne kadar karşılık bulacağıyla bu senaryoların da hayata geçip geçmeyeceğini açıklamaya çalışıyorlar. Ne diyorlar? Evde kal diyorlar. Evinden çıkma diyorlar. Sosyal temasa dikkat et diyorlar. İşte 1,5-2 metreden fazla kimseye yanaşma. Hatta evinde bile kendini tecrit et çağrıları yapılıyor. Tabii bu ne kadar mümkün olabiliyor? Çünkü buna ilişkin bir takım görüntüler var. Mesela pazarlarda önlemler alındı. Girişlere bariyerler konuldu. İnsanların daha az, daha seyrek bir şekilde pazarda bulunmalarına ilişkin. bariyerlerin önlerine görevi konulmayınca o bariyerler içerideki kalabalığı arttırdı. Ya da 65 yaşın üzerindekilerin sokağa çıkması yasak, tamam, ama 65 yaşın altındakilerin gayet rahat bir şekilde sokaklarda dolaşmaya ilişkin meydanlardan kalabalık görüntüler görmek mümkün hala, özellikle İstanbul'da. Bu çerçevede bilim adamlarında tabii kaygıları artıyor o tabloları gördüğünde. Tam ciddiyeti toplum tarafından anlaşıldı mı, bir bölüm tarafından anlaşılmadığını görüyoruz. Buna ilişkin de yeni öneriler, sokağa çıkma yasağı önerileri. Ancak hükümet ısrarla bu yönde bir karar almak istemiyor. Çünkü bunun bir mali tablosu da var. Ekonomistler de buna dikkat çekiyorlar. Evet, bir mali tablosu var ama bu süreçte işini kaybedenler, zor durumda olanlar, mağdur duruma düşenler, iş yerlerini kapatmak zorunda olanlar, sokakta kimse kalmadığı için iş yapamayanlar, buna devletse bugün yardım edecek diye itiraz ediyorlar. Bu konuda bir anlaşmazlık söz konusu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilirse daha fazla mağdur ortaya çıkabileceği konusunda bir görüş birliği de var. Ama bunu karşılaması gereken devlet sistemidir diyenler de var. Böyle bir tartışmanın yürüdüğünü söyleyelim. Özellikle İstanbul bazında önemli bir risk herkes tarafından dile getiriliyor. İstanbul risk olduğu için de İstanbul'dan evde oturanlar başka illere gitmeye başladılar. Bodrum'a, Marmaris'e, Fethiye'ye, özellikle yazlık bölgelerde evleri olanların oralara gittiklerine ilişkin böyle kalabalık trafik görüntüleri paylaşılmaya başlandı. Bu da oraların belediye başkanlarını telaşlandırdı. Onlar da sosyal medya üzerinden şimdi evde kalın, sizi bu salgın geçtikten sonra bekliyoruz diye duyurular yapıyorlar. Çünkü gidilen yerlerde hastane kapasiteleri sınırlı, yoğun bakımlar sınırlı. Sonuç itibariyle yine de İstanbul büyükşehir ve kapasite daha yüksek. En azından oraya gidildiğinde, oralarda bir yığılma olduğunda bu sefer sağlık sisteminin oralarda kilitlenme riski söz konusu. Bütün bunlar işte gün içinde konuşuluyor, tartışılıyor ama tabii engellemek çok mümkün değil. Şehirler arası otobüsler durduruldu. Toplu ulaşım şehirler arasında tamamen durduruldu. Birkaç noktaya uçak seferleri var. Zaten yurt dışı seferleri yok. Ama bu sefer insanlar özel arabalarıyla yollarda. O gidişi zorlaştırmak için büyük şehirlerin çıkışında, özellikle İstanbul çıkışında tek şeride düşürerek trafik polisleri, aynı zamanda sağlık elemanları her arabayı tek tek kontrol ediyorlar. Ve İstanbul çıkışında her gün 5 kilometre, 6 kilometre, 7 kilometre kuyruklar oluşuyor. Çıkmak isteyenlerin kuyrukları. Ama buna rağmen insanlar çıkmaya devam ediyorlar. Önümüzdeki günlerde hükümetin nasıl tedbir alacağını göreceğiz. İçişleri Bakanı gelişmelere göre A, B, C planlarımız var diyor. Yani sokağa çıkma yasağının da içinde olduğu bir takım alternatifler değerlendiriliyor. Artık zaten iller merkezden değil, il pandemi kurullarının tavsiyeleri üzerine alınacak bir takım tedbirler de süreci yürütecekler. İstanbul'da da böyle bir pandemi kurulu oluşturuldu. Onun alacağı ek tedbirlerin ne olacağını önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak vaka sayıları muhtemelen belirleyecek. Yani hastalığın ve salgının seyri belirleyecek.
En fazla konuşulan konulardan biri de Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı bağış kampanyası. Cumhurbaşkanı 7 maaşını bağışladı. Dünyada hemen hemen her hükümet halka para dağıtıyor. Türkiye'de devlet para topluyor. Tuhaf değil mi?
Vallahi bu tablo tabii çok eleştirildi. Aslında iki yönüyle eleştirildi. Çünkü yani şöyle, 31 Mart, geçen sene 31 Mart'ta Türkiye'de yerel yönetimlerde bir iktidar değişikliği yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle yani bir nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ve üreten bölgelerde belediye başkanlıklarını kazandı. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi büyük illerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanları görev yapıyor. Onlar bu salgın döneminde kampanyalar başlattılar, yardım kampanyaları. Yani bir dayanışma göstermek için. Kahvehane, işte ne bileyim, birçok iş yeri, günlük çalışan, günlükte çalışanları da içinde barındıran iş yerleri, kestanecisi, simitçisi, sokaklar boş olduğu için şu aralarda sıkıntılı. Buradan doğabilecek mağduriyetleri gidermek için belediyeler bir kampanya başlattılar. Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da CHP'li belediyelerin bulunduğu yerde. AK Partili belediyeler de başlattılar. Konya'da, Gaziantep'te. Bundan iki gün sonra merkezi bir kampanya başlattı Cumhurbaşkanı. Daha doğrusu başlattığını açıkladı. Biz bize yeteriz Kampanyanın sloganı da buydu. Ve herkesin bu kampanyaya destek vermesini, devletin de ihtiyacı olanlara destek vereceğini söyledi. Şimdi iki yönüyle tartışıldı bu. Birincisi bütün ülkelerde, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 trilyon dolar para vatandaşlarına dağıtmak üzere bütçe çıkarttılar. Almanya'da 870 milyar euroluk bir paket. Fransa'da 300-400 milyarlık. İtalya'da aynı şekilde, İspanya'da, Fransa'da, dediğim gibi diğer Avrupa ülkelerinde hepsinde mağdur olan vatandaşlarına destek olmak için bir bütçe ayrıldı. Bununla ilgili Türkiye'de yapılan hazırlık 100 milyar liralık bir hazırlık. Yani yaklaşık 10 milyar dolarlık bir paketten bahsediyoruz. Bu pakette de çalışanlardan ziyade, ki çalışanların zor durumda olan işletmeler bildirdiğinde maaşlarının bir bölümünü belli şartlara uyuyorsa eğer devlet karşılamayı taahhüt etti bu pakette. Ama daha çok işverenlerin sıkıntılarını ortadan kaldıracak önlemler öne çıktı ve bu yönde de eleştirildi. Sonrasında yardım kampanyası başlatınca tam da bu zamanda devlet vermesi gerekirken vatandaşından almaya çalışıyor diye eleştirildi. İşin bir tarafı bu. İkinci tarafı, zaten yerel yönetimler harekete geçmiş bir dayanışma ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunu merkezden yapmak neden sorusu da gündeme geldi. Üçüncüsünde ise tabii çok daha başka bir tartışmaya büründü iş. Orada da İçişleri Bakanlığı yerel yönetimlerin yaptıkları kampanyaların, bağış kampanyalarının yasaklanmasına karar verdi. Bir genelge gönderdi valilikleri. Dedi ki bu kanuna aykırı, bunu durdurun. Durdurmayan belediyelerin hesaplarına bloke konuldu, haciz konuldu. Yani toplanan bağışlara da bloke konuldu, kullanması engellendi belediyelerin. Ondan sonra da zaten siyasi tartışmalar başladı. Şöyle ki, Ankara Belediyesi çok fazla bu tartışmalara girmedi. Elinden geldiği kadar yardımla devam ettireceğini açıkladı. Ortak bir açıklama yaptılar. 11 Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği. Biz siyasi tartışmaya girmiyoruz. Ama bu hükümetten karşılık bulmadı. Bu kampanyalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı kampanyalar biraz da kriminalize edildi. Bir suç işleniyormuş ifadesi kullanıldı İçişleri Bakanı tarafından. Şöyle ki, hem Fox'ta hem Halk TV'de iki programda ayrı ayrı yerel hükümet ifadeleri kullanıldığını söyleyerek İçişleri Bakanı, ben bundan işkillendim dedi. Devlet içinde devlet görüntüsü veriliyor. Eğer devlet bir şey yapıyorsa onun dışında bir kampanya düzenlemek ne manaya gelir dedi. Bunu biraz Güneydoğu'daki kazılan hendeklere benzetti. Sanki yani Ankara Belediyesi Ankara'nın çevresinde, İstanbul Belediyesi İstanbul'un çevresinde hendek kazacakmış gibi bir algı da oluşturabilecek bir biçimde. Yani bir terörle ilişkilendirme çabası da ortaya çıktı. Tabii ona CHP'li belediyeler çok sert tepki gösterdiler. Geçmişte yapılmış yardım kampanyalarını hatırlattılar. Bosna için yapılmış olan var, Suriye için yapılmış olan var. Birçok noktada yapılmış olanlar var. Üstelik devlet içinde devlet gibi bir girişim içindeyse CHP'liler, AK Partililer de mi öyle? Konya'da da yapılıyor bu. Gaziantep'te de yapılıyor. Buna niye önlem alınmıyor? Yani bunlar niye? Bunlara ilişkin bir eleştiri yok. Niye hep CHP'liler önde gösteriliyor diye buna itiraz ettiler. Yani bir taraftan artık ilk günlerinde pek yoktu ama şimdi biraz daha siyasi tartışmalar var. Bir taraftan da salgınla mücadele var. Salgınla gerçekten herkes can derdinde ama siyaset bitmedi maalesef.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Sağlıklı kalın. Haftaya görüşmek üzere.
Ben de teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.